Ayrım 33, Bülbül'ün 40 şarkısı, sayfa 451, 627. Hazreti Ayşe'nin uğradığı musibet, İfk hadisesi, münafıkların reisi Abdullah bin Ubey, Hazreti Ebu Bekir'in derin kederi, Yahudilerin Hazreti Peygamber'i karalama kampanyaları. Gubar-ı rahı kuyun kimyadır ya Resulallah, dili bimarıma derdin devadır ya Resulallah, Nazım. Senin diyarına giden yolların tozu, şifalar ve hastalarla dolu bir iksirdir ey Allah'ın elçisi. Derdin ise hasta gönlüme deva. Güzelleme, Ayşe için. Şeytan inananlardan hiç gafil olmuyor ama insanlar şeytandan gaflet içinde kalıyorlar. Allah zat-ı uluhiyetinden gafil olmasınlar diye şeytanı insanlara düşman etmiş, nefislerini de ona yardımcı vermiş. Ve şimdi gülüm, şeytanın ve nefislerin müminlere neler yaptığına şahit olacaktı. Dostum İbrahim'e söz verdiğim şarkılardan birinde bunu terennüm edeceğimi hiç aklıma getirmemiştim. Üstelik şarkıyı ithaf ettiğim kişi bana çok benziyor. Daha doğrusu ben kendimi ona benzetiyorum. O da ufak tefek, ince, narin ve hassas. Saçları ipekten, gülüşü çiçekten, yürürken ve otururken, giderken ve dururken asaletin imrendiği. Gülümün benden çok sevdiği bülbül, onu nasıl kıskanmayayım? Gözünü açtığında gülümü gören ve başka görmeyen güzellik. Gülümün taze baharı, tesellisi, tecellisi, sevinci, elemi. Belki yolunda ve izinde yoldaş, canına ve ruhuna kadim arkadaş. O Ebu Bekir'in kızı, o Ayşe. Gülümün narin gelinciği. Medine bir aydır çok zor ve sıkıntılı günler yaşıyordu. Münafıkların bir iftirası Müslümanları savurup atmıştı. Ortada kocaman bir yanlışlık sarmalı vardı ama inananlar bunu düzeltmek yerine kenar duruyorlardı. Hemen herkes Gülüm'ün de bir insan olduğunu unutmuş, destek verme konusunda onu yalnız bırakıvermişlerdi. Her şey müstelik seferinden dönüşün 3. günü erken saatlerde kafilenin yola koyulmak üzere toparlanmaya başladığı sırada başladı. Münafıkların elebaşlarından Abdullah bin Ubey uzaklardan gelmekte olan bir karaltıya dikkatle bakmış, bunun bir deve olduğunu, Safvan bin Muattal'ın yularını çektiğini, üzerinde de tertemiz Ayşe'nin oturduğunu görünce istihza ve kinaye dolu şu cümleyi söylemişti. Aha nasıl yani? Peygamberin körpecik eşi, yabancısı olan şu erkekle sabahın bu erken vaktinde, bir gecenin sonunda. Fitnenin kıvılcımı bu itham oldu. Sonra etrafında kendisi gibi münafıklardan birkaç kişi müminlerden bazılarını Abdullah bin Übey'in sözünü yuvarlamaya başladılar. Kimse Ayşe'ye yahut Safvan'a ne olduğunu, nereden geldiklerini sormadı nedense. Medine'ye varıldığı akşam saatlerine kadar dedikodu kulaktan kulağa katlanarak aktarıldı ve söyleyenler daha sonra duyduklarına hayretle kendileri inandılar. Ertesi günlerde şehir dedikodularla çalkalandı. Adi bir münafığın sözü, tertemiz Ayşe'nin ahlak ve namusunu ayaklar altına alan bir iftiraya dönüşmüştü. İftira olduğunu ben biliyordum. Oradaydım, her şeyi gördüm. Olup bitenin şahidiydim. Öncesinin ve sonrasının. Lakin şu münafıklar. Ah o zalimler. İftirayı köpürterek gülüp eğlenen, ağza alınmayacak şeyler söyleyip tertemiz Ayşe'ye dil uzatan alçaklar. Ve onlara inanıp dedikoduyu kulaktan kulağa yayan bazı kendini bilmez müminler. Gerçi bazıları duyduklarından rahatsız oluyor, ne diyeceğini bilemiyor, inanıp inanmamak arasında tereddüt geçiriyorlardı ama ne çare. Ayşe'ye böyle bir şey konduramayanlar ise aksini söyleyecek bir bilgiye sahip bulunmuyorlardı. Safvan yahut Ayşe hemen yanı başlarındaydı ama bunu sormanın onları mahcup edeceğini düşünüyor yahut sormaya cesaret edemiyor, sonra da herkesin ağzından duyduğuna inanası oluyorlardı. O gün eski bir dostu yeniden sevmiştim. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'ydi bu. Çünkü tertemiz Ayşe için bu dedikoduyu duyduğunda, "Sübhanallah, böyle konuşmayın sakın, Sübhanallah, bu büyük bir yalandır, Ayşe asla böyle bir şey yapmaz." diyor. Herkesi bundan döndürmeye çalışıyordu. Sonra Sa'd bin Muaz da onun gibi davrandı ve bunun açık bir iftira olduğunu, uyduranları ve söyleyenleri de ölümle cezalandırmak gerektiğini anlatıp durdu. Bir ay geçti. Medine'de her evde, her mecliste, her toplantıda gizlice veya ima ile hep Ayşe konuşuldu. Konuşmayan, daha doğrusu konuşulanlardan haberi olmayan 3 kişi vardı. Safvan, Ayşe, bir de Gülüm. Sonunda Gülüm en samimi arkadaşları ve güvenilen dostlarının üstü kapalı söylediklerinden meseleyi çözdü, anladı ve elbette çok incindi. Anlatanlar inanmaktan öte inandırma derecesinde şeyler söylüyorlar. Safvan ile Ayşe'nin geceyi beraber geçirdiklerini, sabah konak mahalline gelirken bu yüzden mahcup geldiklerini, utançlarından bir aydır kimseyle konuşmadıklarını, zaten konuşacak bir yüzleri de bulunmadığını falan anlatıp duruyorlardı. Gülüm söylenenlerin iftira olduğuna inanmak istiyordu. Kendisine suikast düzenleyen Yahudilerle, gönderdiği seriyelerin güvenliğiyle, inananların sosyal meseleleriyle, Allah'ın adını yaymak üzere katıldığı gazvelerle, daha da önemlisi Allah'tan gelen vahiylerin belini büken sorumluluklarıyla uğraşıp dururken, bir de böyle cana dokunan ailevi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmak onu inanılmaz derecede sarsıyor, üzüyordu. Özellikle de müminlerin şu düştükleri durum. Miraç'ta aşık ile maşuk halvet olmuşken, maşuk huzurundan ayrılıp bu insanlar hatırına mı geri dönmüştü? İnananlar nasıl olur da hala cahiliye ruhuyla hareket edebilirlerdi? Şu Evs ve Hazreç nasıl da savrulup tıpkı putperest zamanlardaki gibi davranıveriyorlardı? Temiz Ayşe Gülüm'ün hayatına girdiğinde birbirlerine şefkat ve merhamet olmuşlar, sırdaş ve gönüldaş olmuşlardı. Müstelik seferine çıkarken Gülüm onu da yanına almıştı. Örtüm ayeti geldiği için yolculuk Ayşe için biraz meşakkatli olacaktı. Tevesinin üzerinde kafes misali bir hevdet çattırıldı. İçinde rahat yolculuk yapabilirdi. Kafile hareket edeceği veya konaklayacağı vakit hevdeci indirip yüklemek için 3 kişi vazifelendirilmişti. O mevsimde çölde yolculuk güneşin doğduğu ve battığı saatlerin öncesine denk getirilir, böylece gündüz sıcaktan, gece de soğuk ve kum fırtınasından emin olunurdu. Müstelik dönüşünde de ordu gece için konakladı. Akşamdan her şey yolundaydı. Ayşe de herkes gibi dinlendi. Gecenin 3'te 2'si geçip de yolculuk selası okunurken herkes gibi Ayşe de uyandı. Meşaleler henüz yanıyordu. Önce ihtiyaç gidermek üzere bir tenha yer aradı. Bir hayli de uzaklaştı. Çevresi karanlıktı. Geri döndüğünde ordu büyük bir hareketlilik içinde hemen hemen yola çıkmaya hazırdı. Tam o sırada Ayşe yeniden geldiği istikamete koşarken gördüm. Arkasından gittim. Karanlıkta bir şeyler arıyor, etrafı araştırıyor, kumlara eşiriliyordu. Muhtemelen bir şey düşürmüştü. Etrafında dönüp çırpındım, seslendim ama dikkatini çekemedim. Acele etmesini hatırlatacaktım. Uzaktaki meşalelerden ordunun hareket etmeye başladığını görebiliyordum. Kafileye yöneldim. Eyvah! Ayşe'nin hevdeci örtülüydü. Ayşe içine girdiği vakit örtüyü çekerdi. Görevlilere baktım, deveyi ıhtırmış, hevdeci üstüne koyup bağlamaya başlamışlardı bile. Ayşe narin ve ufak tefekti. Üstelik de bütün müminler gibi o da yoksulluk çeken, çok zaman aç yatan ve gittikçe zayıflayanlardandı. Bu durumda hevdeci deveye yükleyen görevliler onun içinde olmadığını fark etmemişlerdi. Zaten 3 kişi yükledikleri için bazen ağırlık birinden yana meyledip diğerleri için hafif kalıyordu. Bu sefer 3'ü de ağırlığın diğer tarafa yüklendiğini düşünerek hevdeci bağladılar ve deve kervana dizildi. Tekrar Ayşe'nin yanına koştum. O hala elleriyle kumları karıştırıp aranıyordu. Üstelik aceleden paniklemiş, baktığı yere tekrar bakıyor, arama çemberini genişletmiyordu. Nihayet umudunu keser gibi olunca geldiği yönü kestirmek için çevresine bakındı. Tam o sırada kumların arasında eline bir şey takıldı. Evet, aradığını bulmuştu. Sevindi. Yemen işi güzel bir kolyeydi bu. Muhtemelen hediyeydi. Onu boynuna takıp konak mahalline koşmaya başladı. Ama heyhat, etrafta kimsecikleri bulamadı. Gece dolunaysız bir geceydi. Ve yıldızlar da ona bir şey ifade etmiyordu. Kumlarda izler aradı, rüzgara kulak kabarttı, ne taraftan bir ses gelir diye dinledi. Çölün kumsalındaydı ama çevresi tepeciklerle çevriliydi. Muhtemelen yakındaki bir tepenin arkasındaydılar ama hangisi olduğunu kestiremedi. Rüzgar izleri silmişti. Yönünü aşağı yukarı kestirebilir, Medine istikametini bulabilirdi ama yine de hedefte azıcık sapma, onu bu gece vakti bambaşka yerlere götürebilir, düşmana yol uğratabilir, tehlikeli bir duruma düşürebilirdi. Zaten tek başına bir kadının çölde yolculuğu hem tehlikeli hem geleneğe aykırıydı. Oturup beklemeye karar verdi. Nasıl olsa yokluğunu birileri fark eder, onu aramaya çıkanlar da elbette son gördükleri yerde ararlardı. Ayşe'nin yanında ben de bekledim. Bunu hem Gülüm'e vefadan hem de Ayşe'yi sevdiğimden yaptım. Nasıl olsa çırpınsam da bağırsam da kimseyi yolundan döndürüp getirme imkanım yoktu. Bari başını beklerdim. Nihayet onun burada olduğunu bir tek ben biliyordum. Azıcık zaman geçince bir ayaz başladı. Ayşe'yi titreten seher ayazı. Giysisini sarındı ama nafile. Soğuk bedenini uyuşturuyor, gözleri kapanıyordu. El yordamıyla hafif bir kum tümseyi bulup oraya kıvrıldı. Böylece hem savrulan kumlardan korunacak hem de daha az üşüyecekti. Ama soğuk uykuya davet demekti ve öylece kendinden geçti. Kemikleri donacak gibiydi. Uykuda kolları titriyor, dişleri birbirine vuruyordu. Sabaha doğru yaklaşan bir ses duydum. Alacak karanlıkta seçemiyordum ama o da çevreyi araştırarak ilerliyordu. Neden sonra tanıdım? Safvan bir muattal. Ordunun gerisinde kalmış, belki birisi bir şey unutmuştur diye unutulanları toplamak ve sahiplerine teslim etmek üzere niyetlenip gelmiş. Tamamen kardeşlik hukukuna riayetle yaptığı bu iyi niyet ona Ayşe'yi buldurdu. Önce tanımadı, yanına yaklaşıp inceledi. Örtüme ait nazil olmadan evvel onu çok köreler gördüğü için tanımakta zorlanmadı. Tanır tanımaz içinden sevindi. Kutlu elçinin eşi buralarda kalmıştı ve onu geri götürdüğünde kim bilir Resulullah nasıl mutlu olacaktı. Unutulan eşyaları o da unuttu. Çünkü bu unutulanın değeri bütün hazinelere bedel sayılırdı. İyi ama şimdi o uyuyordu. Uyandırmak için dürtmesi hem haramdı hem de yakışıksız olurdu. Birden yüksek sesle bağırmak aklına geldi ve bir ayet okudu. Bizler Allah'ın kullarıyız ve muhakkak dönüp ona varacağız. Tertemiz Ayşe sıçrayıp kalktı. Soğuk nasıl da iliklerine işlemişti. Bunu hiç dert etmedi. Çok şükür biri onu bulmuş, sırtı dönük bekliyordu. Safvan da bu. Ağabey bildiği Safvan. Toparlandı, örtüsüne büründü. Safvan onun hazır olduğunu ve ayağa kalktığını anlayınca devesini ıhtırdı ve bin dedi. Tek kelime. Hızla ilerledikleri bütün yol boyunca ona söylediği tek kelime. Ayşe'den ise hiçbir kelam duymadı. Sonrasındaki ilk söz sabahın alacakaranlığında şu kahrolası Abdullah bin Übey'in o lanet olasıca cümlesiydi. Haha nasıl yani? Temiz Ayşe Medine'ye varınca bir kırgınlık hissetti. Kumda üşümenin getirdiği bir hastalıktı bu. Kendisini odasına zor attı, ateşlenmişti. Bir humma nöbeti geçiriyordu. Münafık dedikocular buna da bir kulp taktılar. Yaptığından dolayı insan içine çıkamıyor. Bak işte odasına kapandı. Biçare kızcağız hiçbir şeyden habersiz yatağında hastalıkla boğuşurken dedikodu birkaç gün içinde en yakınlarına, annesiyle babasına kadar ulaştı. Babası Ebu Bekir kahrolmuştu. İnansa bir türlü, inanmasa bir türlüydü. Herkes o kadar kesin cümleler kuruyordu ki... Temiz Ayşe böyle böyle bir ay ateş nöbetleriyle boğuştu. O döşekte kıvranırken Medine münafıkları Müslümanların çoğunu da yanlarına çekmeyi başardılar. En zor durumda olan ise Gülüm'dü. Herkes ondan buna bir çözüm getirmesini bekliyor, teselliyle dertleşmeye ihtiyaç duyduğunu, sırdaş gibi konuşup meseleyi halletmek isteyeceğini nedense kimsecikler akıl etmiyordu. Temiz kalpli eşine herkesten fazla güveniyordu ama işte söylentiler almış yürümüştü. Önce hane halkından herkese Ayşe'yi sordu. Aralarından çekişme olan Zeynep'ten başlayarak en yakın hizmetkarına kadar. Herkes iffetini yeminle söylüyorlardı. En gayretli olan da Ömer çıktı. Ya Resulallah, Ayşe ile seni kim nikahladı? Allah. O halde Allah onun bir işini senden gizler mi zannediyorsun? Haşa. Bu çok yanlış bir düşünce olur. Kesin olarak inanıyorum ki bunlar münafıkların yalanlarıdır ve Allah sana bir pislik bulaşmasına izin vermez. Yine de söylentiler boşeyver gitsine kadar vardırıldı. Gülüm ise her zaman ve her meselede olduğu gibi Allah'a sığınıyor. Onun kendisine bir yol göstereceğini umuyordu. Bu meseleyi kökünden halletmek için münafıkları kılıçtan geçirmek isteyen yakın arkadaşlarına da Medine'yi fitneye bulayıp İslamiyet'in her türlü gelişimini durduran münafıklara da bir şey söylemiyordu. Aslında o bu meselenin kendisi dışında halledilmesini, çözüme kavuşmasını yeğliyor. Kendisi müdahale ederse kalplerde şüpheler kalmasından korkuyordu. Allah Resulüne yakıştırılacak böyle bir şüphe elbette dinin aleyhine olacaktı. Habibini daha ilk nefesinden itibaren koruyan, onu ismet vasfıyla donatan ve halk içinde el emin kılan Yüce Allah, onun aleyhine çıkarılmış böyle ahlaksız bir dedikodudan mı korumayacaktı? Bekliyordu ve bekleyecekti. Hasta yatağında geceler uzadıkça Temiz Ayşe bir şeyi fark etti. Resulullah odasına geliyor, yalnızca hasta nasıl diye sorup çok oyalanmadan gidiyordu. Başlangıçta bunun işlerinin çokluğuna yormuştu. Uğraşacak bin bir türlü meselesi var. Bir de ben ona keder olmayayım diye üzerinde durmadı ama her defasında aynı soğuk tavrı görünce şüphelendi. Daha önce de hasta olmuştu ve Resulullah kendisine daha sevecen ve şefkatli davranmış, normalden daha güzel sözlerle yaklaşmış, teselli ve şifa olacak cümleler kurmuştu. Şimdi adıyla bile hitap etmiyor, hasta nasıl deyip ilgilenmeden gidiyordu. Hastalıktan beter bir acıydı bu. Üstelik annesi ve babası da kendisini ziyarete geldiklerinde fazla oturmuyorlar. Sanki konuşulması gereken bir meseleyi konuşmamak için kaçıyorlardı. Temiz Ayşe kendisini derhal toparlaması gerektiğini düşündü. Bir şeyler dönüyordu ve kimse kendisine bunu söylemiyordu. Allah'a yakarmaktan başka ne gelirdi elinden? Öte yandan o bir ay içerisinde Medine'de en çok üzülen insan Safvan oldu. Münafıkların imalı şakaları, arkadaşlarının iğneleyici sözleri, müminlerin kin ve buğz dolu hakaretleri dayanılmaz bir hal almıştı. Günlerini ya evinden çıkmayarak veya tenhalarda ağlayıp halini Allah'a arz ederek geçiriyordu. Hakkında hicivler söyleyen Hassan bin Sabit'e kılıç üşürmeyi bile düşündü. Bir suç işlememiş Allah'a karşı gelmemişti. İstiyordu ki birisi gelsin ve kendisinden işin aslını sorsundu ama hayır. Hiç kimse buna yanaşmıyordu. Resulullah'a gidip söylenilen hiçbir şeyin hakikat olmadığını, yalnızca kendisini sevdiği için eşini ona getirmenin sevincini tatmak istediğini anlatmak istiyor. İşlerin Arap saçına dönmesinden dolayı özür dilemeyi düşünüp duruyor ama yanına varınca kendisine inanmayacağından korkuyordu. Resulullah kendisine inanmayacak olursa nasıl yaşardı? Bazen içinden keşke Ayşe orada dönüp ölseydi de bunlar başıma gelmeseydi. Keşke o gece ben ölseydim de bunlar Ayşe'nin başına gelmeseydi diye geçiriyor. Bazen de gidip büyük sırrını mescidin avlusunda herkese haykırmak istiyordu. Merak ediyordu. Kutlu elçinin günahları gizlemeye dair tavsiyeleri ortadan kaldırılmış mıydı? Günah başka, günahın aleni konuşulması başkaydı. Kir ve pisliğe beyaz bulutlardan daha uzak durması gereken şu Müslümanlar bir iftiranın peşinde nasıl da nefislerine mağlup oluveriyorlardı? Bir ayın sonunda Temiz Ayşe iyileşmeye başladı. Kendisine bakmakta olan Sehna Hatun ile bir gece ihtiyaç için dışarı çıkmışlardı. Karanlıkta Sehna'nın ayağı burkulup düştü. O sırada Temiz Ayşe onun ''Mistah, yüzünün üzerine düşesin, kahrolasın Mistah, senin yüzünden düştüm bak'' dediğini işitti. Allah Allah, Temiz Ayşe hemen müdahale etti. Sehne abla, neden böyle kötü şeyler söylüyorsun? Bedir'e katılmış birisine böyle şeyler söylenir mi? Üstelik o senin öz oğlun değil mi? Bak hele, Ayşe sen ne diyorsun Allah aşkına? Babanın ekmeğiyle geçinen şu mistah nankörünü mü koruyacaksın? Oğlummuş, heh, onu doğuracağıma tövbe tövbe. Şimdi daha çok hayret ettim ablacığım. O senin, Ayşe, sen ciddi misin? Her şeye rağmen o iftiracıyı koruyorsun ha? Ne iftirası Sehne abla, mistah kime ne demiş ki? Sehne Hatun temiz Ayşe'ye sarıldı. Başına bağrına yaslayıp elleriyle saçlarını okşaya okşaya olup biteni hiçbir şey saklamadan ve olanca açıklığıyla ağlaya ağlaya anlattı. Ayşe'nin gözyaşları da bağrından aka aka. Söz bittiğinde sırılsıklam Ayşe yerinden kalkamadı. Keşke şu hastalık sürseydi ve ruhunu öylece teslim alsaydı da bunları duymasaydı. Keşke hiç yaşamasaydı. Sehna narin bir kuşcağız gibi onu kucağına alıp odasına taşıdı. Ağlamaktan ciğerleri kopacak gibiydi. Kan tükürmeye o gece başladı. Ayşe Gülüm'ü hudutsuz seviyordu. Öyle de sevilmek arzusundaydı. Bu onda naz ve edasıyla birlikte bütün bir kadınlık zarafetini şekillendirmişti. Dirayeti zarafetinden, zarafeti dirayetinden artık, zekası idrakinden, idraki zekasından çok idi. Anlatılanlar zihninin bütün damarlarında bir kezzap olup dolaştı. Ertesi gün Gülüm kendisini ziyarete geldiğinde bitkin, perişan, arıklaşmış ve erimiş bir Ayşe buldu. Gözleri kan çanağına dönmüş, adeta yaş pınarları kurumuş. O anda hangisinin daha üzgün, hangisinin daha çaresiz olduğuna karar verilemezdi. İkisinin de ciğerleri yanıyor, ikisi de birbirinin yerine kendilerini yiyip bitiriyorlardı. Gülüm sabırda, Ayşe tahammülde sınanıyorlardı. Gülüm Allah'tan bir çözüm umarak yine sordu, hasta nasıl? Ayşe bütün gücünü toplayıp kesik cümlelerle mukabelede bulundu. Ey Allah'ın elçisi! Çok sıkıntılıyım. Bana müsaade et, anne ve babamın evine gideyim. Hastalığıma orada bakılsın. Gülüm bir refakatçi bulup temiz Ayşe'yi baba evine gönderdi. Onu takip ettim ve çok sevdiğim Medine sokaklarını o gün hiç sevmeden dolandım. Çünkü temiz Ayşe'yi annesinin evine giderken görenler imalı bakışlarla söyleniyorlardı. Elbette en fazla şaşıran da annesi oldu ve kızını kapıda görünce atıldı. Kızım, neden geldin? Ayşe önce damda oturan babasına baktı. İnşallah bu dedikoduları babam bilmiyordur diye geçirdi içinden. Sonra başını annesine çevirdi. Gözleri dola gelmişti. İçeri girdiklerinde ağlayarak sordu. Allah seni affetsin anne. Hakkımda bir yığın dedikodu çıkmış da hiçbirini bana bildirmedin. Şimdi anlat bana, insanlar benim için ne diyorlar? Üzülme benim tatlı kızım. Güzel olan ve kocası tarafından sevilen her kadının hakkında dedikodu çıkar. Dünyada hasetçiler çok olur bir tanem, sakın üzülme. Sübhanallah, insanlar benim için böyle şeyleri nasıl derler? Dediler işte kızım. Peki babamın da haberi var mı? Yok cevabını duymayı ne kadar istemişti. Lakin annesi tersini söyledi. O vakit temiz Ayşe yıkıldı. Çünkü babası Ebu Bekir idi. Resulullah'ın en yakın arkadaşı. Kendisini ona eş diye o vermişti. Ve şimdi onun başını yere eğdiriyordu. Sonra birden hepsini tersinden düşündü. O Ebu Bekir idi. İstese bu dedikoduların önüne geçecek her şeyi yapardı, yapmamıştı. Ve şimdi pek sevgili kızının eve gelişine tepkisiz kalıyordu. Demek babası onu korumasız bırakmış, kuzusunu kurtların önüne atmıştı. O anda kalbi titredi, gücendi, incindi, kırıldı. Oysa babasının yüreğindeki acıyı bilmiyordu. Cahiliye döneminde bile böyle bir iftiraya uğramamışken bu suçlamayla nasıl yıkıldığını, yapacağı her şeyin inandırıcılıktan uzak kalacağını ve yüreği yanan bir babanın çabaları olarak değerlendirileceğini, eli kolu bağlı kara düşüncelerle uykusuz geceler geçirmekten başka yapabildiği bir şey olmadığını bilmiyordu. Temiz Ayşe gözlerinden yaşlar boşanırken annesine yeniden sordu. Hayatının en zor anını yaşıyordu. Alacağı cevapla kalbi durabilirdi. Resulullah, zaman dondu, dünya durdu, gözleri karardı, düştü. Çünkü cevap kahrediciydi. Biliyor kızım. Beterin beteri varmış. Ayşe Gülüm'ün de haberdar olmasından hıçkırıyor, hıçkırmaktan bayılıyor, kendine gelince tekrar hıçkırıyor ve hıçkırmaktan tekrar bayılıyordu. Böylece iki gece bir gündüz geçti. Ayşe annesinin evindeyken Medine sanki ölü bir şehre dönmüştü. Ağızları bıçak açmıyor, kimse diğerine selamdan başka söz söylemiyordu. Münafıklar kazanmış ve Müslümanlar darmadağın olmuşlardı. Cihat için kenetlenen, birbiri için ölen, kardeşlik akdini canıyla ve malıyla yerine getiren Müslümanlar maalesef dilleriyle gönülleri arasında kaybolmuş ve kaybetmişlerdi. Gülüm bekliyor, ashabı bekliyor, Medine bekliyordu. Beklemekten ilk bıkan Safvan oldu. Sabah evinden çıktı. Kararlı adımlarla mescide ilerledi. Aklında bin bir düşünce. O günü hatırladı. Ayşe devenin üzerinde, kendisi de devenin ipini çekerek bir müddet yolculuk yapmışlardı hiç konuşmadan. Peki neydi bu olanlar? Bindiği hayvanın yularından tutmuştu sadece. Abdullah bin Ubey'i öldürmek geçiyordu içinden. Ama bu çare olur muydu? Böyle yaparsa belki de iftiranın gerçekmiş gibi anlaşılma ihtimalini yükseltirdi. Hayır. Bunu Allah'ın elçisine ve temiz Ayşe'ye yapamazdı. Ama artık bu işe bir son vermek gerekiyordu. Mescide vardı. Onun yanı başlarında görenlerden homurdananlar, söylenenler, gülüşenler veya kılıcına sarılanlar olmuştu. Fakat o erken davrandı. Beni dinleyin. Hepiniz Allah'ın kullarısınız. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki Ayşe ile bir imtihan olunmaktayım. Bilesiniz ki ben şimdiye kadar hiçbir kadın veya kızın eteğini kaldırmış değilim. Çünkü buna iktidarım yok. Bir erkek için böyle bir sırrı açıklamak ölmekten beter bir durum idi. Avludaki müminler ve münafıklar donup kalmışlardı. Yaptıklarının ne kötü olduğunu o vakit anlayabildiler. Mescidin duvarlarını bir pişmanlık rüzgarı yalayıp geçti. Kimisi Safvan'ın neden hiç evlenmediğini artık anlayabiliyor, kimisi kendisini ayıflanıyor, bir ikisi de hala onu yalancılıkla suçluyorlardı. Münafıklar müminlerle oynamışlar ve alt etmişlerdi. Bu sefer tuzağa düşürüldüklerine inananlarla baştan beri bunun bir iftira olduğunu savunanlar arasında çekişmeler başladı. Bunlara tahammül edemezdim. Hemen Ayşe'nin yanına uçtum. Uykusuz gözlerle derin derin iç geçiriyordu. Annesi yanında ona sarılmıştı. O sırada babası girdi içeri. Onun da gözleri kızarıktı. Belli ki o da geceyi ağlayarak ve yakararak geçirmişti. Üçü birbirlerine sarıldıkları sırada Gülüm'ü gördüm. Kapıdan giriverdi. Hepsi ayağa kalktılar. O ilerledi ve Ayşe'nin karşısında durdu. Birlikte yere oturdular. Hiçbirinin Safvan'dan haberleri yoktu. Temiz Ayşe başını yere eğmiş, ağlıyor, hıçkırıyor, bir türlü başını kaldırmıyor, Gülüm'ün yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Gülüm ona çıkarılan dedikodulardan bahsettikten sonra sesini daha da yumuşatmayı seçti. Ayşe, eğer sen bu anlatılanlarla ilgili değilsen Allah bu söylenenlerle ilgili olmadığını bildirip seni temize çıkarır. Yok, eğer bu günahı işlediysen Rabbimden affını iste, tövbe et. Çünkü Allah günahını itiraf edip de tövbe eden kulunu bağışlar. Ayşe hiç tepki vermedi. Gözyaşlarını bile silmekten vazgeçmişti. Kımıldamadan öylece sustu. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Herkes onun bir şey söylemesini bekliyordu ama o sustu. Bir ara annesi haydi bir şey söyle dercesine dizini dürttü. Ayşe gözlerini silerek sırayla annesinin ve babasının gözlerinin içine baktı. Benim yerime siz cevap verin. Zor bir andı. Yutkundular. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ayşe'nin gözyaşları diner gibi oldu. Sanki ölümcül hasta sıhhat bulmuş, sanki kötürüm dizlere derman gelmişti. Her üçünün karşısında da kendini çok güçlü hissetti. Bu gerçeğin gücüydü. Masumiyetin ve iffetin gücüydü. Şimdi susma sırası onlara gelmişti. Temizler temizi Ayşe önce ellerini açıp Allah'ın adını andı. Kendisine verdiği iman ve iffet için şükürler etti ve sordu. Anlıyorum ki sizler hakkımda söylenenleri dinlemişsiniz ve hatta bazısına da inanmışsınız. Şimdi ben size... Ben o günahı işlemedim desem bana inanmayacaksınız. Ama farz edelim ki ben o günahı işledim deyip itirafta bulunsam hemen inanacaksınız. Vallahi ben kendim için de sizin için de Yakup'un dediğinden başkasını demiyorum. Artık bana düşen güzelce bir sabırdır. İddialarınız karşısında ancak Allah'tan yardım istenir. Ayşe, temiz Ayşe, narin gelincik. Söyleyeceğini söyleyince hepsine sırtını dönüp yattı. Hıçkırıyordu. Sitemin bu kadarına hakkı olmalıydı. Herkes zordaydı ama asıl durumu zor olan oydu. Umuyordu ki Allah elçisine bir rüya veya ilham yoluyla hakikati göstersin, o da bu karabasanı sona erdirsin. Ayşe sırtı dönük iken kulak kabartıp odada neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gülüm onun bu sitemi karşısında ayağa kalkmak için kıpırdanır gibi oldu. Birden yerinde çakılıp kaldı. Ayet vahyolunduğu vakitlerdeki gibi dikkat kesildi. Ebu Bekir ve eşi Ümmü Ruman da dikkat kesildiler. Ayşe o esnada geriye döndü. Evet, Allah'ın elçisini çok kez bu halde görmüştü. Ayşe gelen vahyin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor ve seviniyordu. Ama annesiyle babası hakkındaki dedikodular doğrulanacak diye titremeye devam ediyorlardı. Gülüm yüzünde bir tebessümle önce Ayşe'ye baktı. Müjde ya Ayşe, Allah seni temize çıkardı. Gülüm böyle deyince Ebu Bekir ile Ümmü Ruman kucaklamak için Ayşe'ye koştular. Hiç oralı olmadı. Babası kulağına eğilip Resulullah'a teşekkür etsene yavrum dediğinde de cevabını çok net verdi. Vallahi ne size ne de ona teşekkür ederim. Ben ancak sizin duyup da reddetmediğiniz şeylerden beni uzak tutan ve hakkımda ayet indiren Allah'a hamd ve teşekkür ederim. Ebu Bekir bu tonda konuşmasına öfkelenmişti. Sen bunu Allah'ın elçisine mi söylüyorsun ha? Evet, ona da söylüyorum. Medine ertesi gün Allah'tan gelen vahyi tekrar edip duruyordu. Bu ağır iftiraya atanlar içinizden bir gruptur. Erkek ve kadın müminlerin bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanları ile bir hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların, iftiracıların da bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirmediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridirler. O gün ben yalanın ihanetler içindeki en büyük ihanet olduğunu öğrendim. Çünkü Allah'ın yarattığı hakikati değiştiriyordu. 33. ayrımın sonu sayfa 468.